Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Hordad 1401, Hicri Kameri 28 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 30 Mayıs 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Lübnan seçimleri ile ilgili 11 önemli konu adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi bölge ülkelerinin toz bulutu sorununa karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Kiev ve Moskova'ya savaşa son vermesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği İran'ın iki Yunan tankerine el koymasına tepki gösterdi. İran, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı küstahça baskını kınadı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Putin'in hastalığı tekzip edildi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, günümüzde toz bulutuyla mücadelenin ortak bir bölgesel talep haline geldiğini belirterek, bölgedeki tüm ülkelerin bu soruna karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinin beklendiğini açıkladı. Reisi, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin yaptığı telefon görüşmesine cevaben, toz fırtınaları ile İran ve Irak kentlerine toz akışının yol açtığı sorunlara atıfta bulunarak, iklim değişikliğinin özel bir ülkeye özgü olmadığını ve sınırları aşan bir sorun olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak halkının gidişatından ve grupların ve siyasi akımların yeni bir hükümet kurmak için etkileşiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini yasaklayan yasanın Irak parlamentosunda kabul edilmesinin kutlu bir adım olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki iletişim hatlarının geliştirilmesinin bölgede ekonomik büyüme ve refah ve istikrara yol açacağını vurgulayarak demiryol hatlarının döşenmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Reisi ayrıca Erbain merasimi ve yürüyüşünün yaklaşmakta olduğunu atıfta bulunarak İranlı ziyaretçilerin Irak'taki merasimlere katılmaları konusunda kolaylaştırıcı girişimlerin yapılmasını istedi. Söz konusu telefon görüşmesinde Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de Irak parlamentosunun Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini yasaklama kararını överek Filistin'in sadece Müslümanların meselesi olmadığını, aksine bütün dünyanın, bütün adalet isteyenlerinin meselesi olduğunu söyledi. Irak Başbakanı dün İran Çevre Kurumu Başkanı ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunarak, Basra-Şelemçe demiryolu inşaat hızının önündeki engellerin kaldırılması için ciddi bir şekilde çalışacaklarını söyledi. Irak Başbakanı ayrıca Iraklı yetkililerden Erbayin yürüyüşüyle ilgili olarak da İranlı ziyaretçilerin en iyi şekilde ağırlanmaları için program yapmalarını istedi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Kurumu Başkanı, toz bulutlarının yol açtığı tehlikelerle ilgili konuların ele alınması gereğinin altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Serlacege, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti çevre sorunlarının çözümünde Irak hükümetiyle işbirliği yapmaya tamamen hazırdır. Serlacege, kuraklık sorunlarını çözmek ve toprak fırtınalarıyla uğraşmak bölge ülkelerinin ortak talebi haline geldi dedi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi de iki komşu ülke arasındaki tarihi ilişkileri hatırlatarak iklim sorunlarına etkili çözümlerin oluşturulmasını bir kamu sorumluluğu olarak nitelendirdi. Irak Başbakanı ayrıca çevre sorunları da dahil olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için bölge ülkeleri arasında işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Toz bulutlarıyla ve acil çözümleri gözden geçirmek amacıyla cumartesi günü Irak'a giden İran Çevre Kurumu Başkanı Ali Serlacege, Irak Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile ayrı ayrı bir araya gelerek ilgili konuları görüşü. Selacege'nin bildirdiğine göre İran Enerji Bakanı da artan toz bulutları konusunu daha fazla araştırmak için Irak'a gidecek.
İran Dışişleri Bakanı Finlandiyalı mevkitaşı ile yaptığı görüşmede İran savaşa karşı Kiev ve Moskova'yı müzakereye ve savaşı sona erdirmeye çağırıyor dedi. İrna'ya göre pazar günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ikili ilişkilerdeki son gelişmeler Ukrayna krizi dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında telefonda görüş alışverişinde bulundular. Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyaret ve varılan anlaşmalara değinen Emir Abdullahyan, İran ve Finlandiya arasındaki işbirliği yolunu daha da genişletmeye hazır olduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın kararsızlığını eleştirirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddiyetini işaretle Tahran'ın iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma isteğini vurguladı. Yemen'de ateşkesin devamına verilen desteğe değinen Emir Abdullahyan, ülkedeki insani kuşatmanın tamamen kaldırılması ve Yemen krizinin Yemen-Yemen diyaloğu çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Finlandiya Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıl dönümü vesilesiyle yapılan bu görüşmede İran ve Finlandiya arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu söyledi. Pekka Haavisto, Viyana görüşmelerinde olumlu bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirdi ve Ukrayna kriziyle ilgili olarak da İran dahil çeşitli ülkelerin yardımıyla Rusya-Ukrayna görüşmelerinin krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine yardımcı olacağını umduğunu belirtti.
İran İslam Şura Meclisi'nde İnkılapçı Güçler Fraksiyonu Başkan Vekili Seyyid Muhammed Rıza Mirtaceddin'i Yunanistan yasa dışı eylemini telafi edene kadar İran'ın Fars Körfezi'nde yasaları ihlal eden Yunan gemilerine karşı yasal işlem yapmasını beklemeli dedi. Rıza Mirtaceddin'i Fars Körfezi'nde devrim muhafızlarının yasaları ihlal eden Yunan tankerlerine karşı tutumuna işaretle şöyle dedi. Fars Körfezi'nde suç işleyen iki Yunan gemisine el konulması İslam Cumhuriyeti'nin gücünü, otoritesini gösterdi. İran petrol tankerinin Yunanistan tarafından haksız yere el konulması ve petrolünün Amerika'ya teslim edilmesine de değinen Rıza Mirtaceddin'i İran'ın düşmanlarının İran'a karşı her istediklerini yaptırdıkları ve İran'ın da hiçbir tepki göstermediği dönemin artık geride kaldığını hatırlattı. Rıza Mirtaceddin'i Yunanistan'ın Amerika'nın emriyle İran petrol tankerini durdurduğunu, petrolünü Amerika'ya verdiğini, bu eylemden sorumlu tutulmasının da son derece normal olduğunu söyledi. Rıza Mir Tacettin'i Yunanistan yasa dışı eylemini telafi etmedikçe, İran tankerini teslim etmedikçe ve zararı ödemedikçe İran'ın Fars Körfezi'nde ihlal gemilerine karşı yasal işlem yapmasını beklemeli dedi. Devrim Muhafızları Halkla İlişkilerden yayınlanan bildiriye göre İran Devrim Muhafızları Donanması Cuma günü Fars Körfezi sularında ihlaller sebebiyle iki Yunan petrol tankerine el koydu.
Avrupa Birliği sözcüsü İran'ın Fars Körfezi'ndeki iki Yunan petrol tankerine el koymasına tepki gösterdi. Fars Haber Ajansı'na göre Avrupa Birliği sözcüsü Peter Stano, pazar günü yaptığı açıklamada Yunanistan'ın geçen ay İran bayraklı iki gemiye, geçen günlerde İran bayraklı bir gemiye el koyma konusundaki düşmanca tavrına atıfta bulunmaksızın, birliğin İran tarafından Fars Körfezi'ndeki iki Yunan tankerine el konulmasının takipçisi olacağını söyledi. Stano yaptığı açıklamada İran makamlarına bu önlemlerle ilgili derin endişemizi derhal dile getirdik ve şeffaflık, çözüm ve gerilimlerin hızla azaltılması çağrısında bulunduk dedi. Stano, Yunanistan'ın alıkoyduğu İran gemisi Pegasus'un durumu hakkında Yunan yetkililerle çok yakın temas halindeyiz dedi.
İran'ın Suriye Büyükelçisi Suriye'de İran'ın inşaat durumundaki un fabrikasında incelemelerde bulundu. İran'ın Suriye Büyükelçiliği Twitter'da şöyle yazdı. İran Büyükelçisi Mehdi Subhani Suriye'nin Selhab kentinde yapım aşamasında olan bir un fabrikasını ziyaret etti. Habere göre İranlı bir şirket tarafından Suriye'de yapımı devam eden günlük 300 ton kapasiteli un fabrikasının %90'ı tamamlandı.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tugeneral Heyderi, ordunun hassas, uzaktan nokta vuruş yapabilen akıllı silahlarla donatıldığını söyledi. Tugeneral Kümers Heyderi, ordunun modern ve verimli silah ve teçhizatla donatılmasına vurgu yaparak şöyle dedi. Tankların, personel taşıyıcıların, topçuların tamiratı ve muhafazası, araçların ve diğer ekipmanların bakımı, ekipmanların mini dronların saldırılarına karşı bakımı, her seviyede savaş oyunlarına eğitim, kara kuvvetlerinin gücünün yükseltilmesinin önemli unsurlarındandır. Tugeneral Heyderi açıklamasının devamında şöyle dedi. Ordunun kara kuvvetlerini yöneten ana ve temel stratejiler, il merkezlilik, adalet odaklılık ve liyakat ilkelerine dayalıdır ve bu üç ilke komutanların tüm eylem ve misyonlarındaki yönelmelerinin temel taşıdır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti çok zor ve çetin tarihi onlarca dönemişten geçti ve İran İslam İnkılabı rehberinin önlemleriyle önündeki engelleri kesinlikle aşacaktır.
İran Pasteur Enstitüsü Başkanı maymun çiçeği virüslerinin tarama kitlerinin tedarik edildiğini bildirdi. Rahim Serveri, farklı ülkelerde maymun çiçeği yaygınlığı ve olası şüpheli vakaların zamanda tespiti için ülkenin moleküler tanı laboratuvar ağını hazırlama ihtiyacı göz önünde alındığında İran Pasteur Enstitüsü ilk Orthopax virüs tarama kiti tasarladı ve ülkenin laboratuvarlarına dağıtmaya da hazırdır dedi. Rahim Serveri ayrıca şöyle dedi. Tıp bilimleri üniversiteleri tarama testlerinde şüpheli vakalar tespit ederse örnekleri daha fazla inceleme için İran Pasteur Enstitüsü'ne gönderecekler. Maymun çiçeği son zamanlarda dünyada hızla yayılan ve dünyanın gündemini meşgul eden bir hastalık oldu. Söz konusu hastalık 1958 yılında laboratuvar maymunlarında keşfedildi ve ilk olarak 1970 yılında insanlarda görüldü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, pazar akşamı Siyonistler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınadı. Fars Haber Ajansı'na göre Said Hatipzade, Mescid-i Aksa'ya ırkçı Siyonistler tarafından yapılan baskını ve Kudüs'ü işgalcilerin Müslümanların ilk kıblesini savunanlara ve halka saldırmasını şiddetle kınayarak Kudüs her zaman Filistin'in başkenti olarak kalacak dedi. Hatipzade Filistin halkının ve Kudüs savunucularının istikrar ve direnişini överek Siyonistlerin yeni maceraları ve kışkırtıcı eylemleri konusunda uyarıda bulundu ve Kudüs'ü İslam dünyasının birinci önceliği olarak hatırlatarak bunu tüm özgür insanların görevi olduğunu belirtti. Hatipzade özellikle özgür halklar olmak üzere İslam ülkelerinin Kudüs'ün kapsamlı savunmasında ve Siyonistlerin apartheid rejimine karşı mücadelede ortak hareket etmelerini istedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kudüs ve Filistin direnişinin Mescid-i Aksa'yı savunmaktan ve sahte İsrail rejiminin terör eylemlerine karşı koymaktan geri kalmayacağına olan inancını dile getirerek yetkililer ve uluslararası kuruluşlara terör rejimi İsrail'in saldırılarını engellemeleri konusunda yasal görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu. Pazar günü binden fazla Siyonist yerleşimci işgalci İsrail askerlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Öte yandan işgal altındaki Kudüs'te Filistin halkı ile işgalci Siyonist askerler arasında çıkan çatışmalarda en az 145 Filistinli yaralandı. Filistin El Yom haber sitesine göre Filistin Kızılayı 15 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Filistin kaynakları Batı Şeria'daki Nablus'un güneyindeki Hevare kontrol noktasında Filistinlerle Siyonist askerler arasında çatışma çıktığını bildirdi. Filistin kaynakları çatışmalarda yaralanan ve ölenlerin sayısı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Siyonistlerin hayali bayrak yürüyüşüne tepki göstererek Kudüs'ün bir Filistin Arap şehri olduğunu ve öyle kalacağını, hiçbir vahşi gücün veya yabancı yerleşimcinin bu gerçeği değiştiremeyeceğini söyledi. İran haberine göre Hazım Kasım, Filistin halkının Kudüs'ün mekanı ve tarihinin sahibi olduğunu belirterek, Siyonist yerleşimciler sınır dışı edilene kadar haklarını savunacaktır dedi. Bir başka Hamas yetkilisi Abdüllatif Elganu, Siyonist Yahudi yerleşimcilerin bayrak yürüyüşü Siyonist rejimi Mescid-i Aksa'nın kontrolünü veremeyecek dedi. Elganu şöyle konuştu. Siyonistlere karşı koymak ve planlarını her alanda engellemek için operasyonel bir direniş gücü grubu vardır. Hamas yetkilisi bugün Kudüs'teki Filistin halkı Siyonist işgalcilere karşı cesur bir duruş sergiledi dedi. Bu arada diğer Hamas yetkililerinden Fevzi Berhum da işgalcilerle yaptıkları Kudüs ve Mescid-i Aksa Savaşı'nın Filistin halkı hedeflerine ulaşıncaya ve özgürlüğüne kavuşup bağımsız Filistin devletini kuruncaya kadar devam edeceğini söyledi.
Öte yandan Arap Birliği, Mısır ve Katar, Türkiye pazar günü Siyonist yerleşimciler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınayan bildiriler yayınladılar ve uluslararası toplumu bu cinayetleri ve saldırıları durdurmak için harekete geçmesini istediler.
Lübnan halkı pazar akşamı ülkenin kuzeyindeki Rud El Bard ve El Bedavi kamplarında Filistin bayrakları taşıyarak Siyonist rejimle uzlaşmaya varan ülkelerin tutumunu şiddetle kınayan sloganlar attılar. Dün akşam da Ürdün halkı işgal altındaki Kudüs'te Siyonist yerleşimcilerin bayrak yürüyüşü düzenlemesini kınamak için Amman'da Ürdün ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak ırkçı İsrail rejimi ve Siyonist Yahudilerin bayrak yürüyüşünü protesto ettiler.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımı sebebiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Türk Savunma Bakanlığı geçen salı gününden bu yana Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarda en az 8 Türk askerinin öldüğünü bildirdi. Bu arada Türkiye ordusunun Pençe Kilit operasyonunda PKK hedefleri yok ediliyor. Alınan bilgiye göre söz konusu operasyon bölgesinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4. ayına girerken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Donetsk bölgesine bulunan Krasny Liman şehrinin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.
Moskova, Batı'nın Rusya'nın gıda krizini bir silah olarak kullandığı yönündeki son iddialarına tepki gösterdi. Daha önce Batılı ülkeler Rusya'yı Ukrayna'nın tahıl ihracatını engellemekle suçlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in hastalığıyla ilgili söylentileri yalanladı. Rusya Dışişleri Bakanı, akılcı insanların Putin'de herhangi bir hastalık belirtisi görebileceğini düşünmediğini vurguladı. Ekim ayında 70 yaşına giren Putin, her gün halk arasında görünüyor.
Ve Türkiye erkek kata milli takımı Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz 313 stratejik İHA üssü İran askeri iktidarının sembolü başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, cumartesi İran İslam Cumhuriyeti ordusunun gizli ve yeraltı İHA üssünde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında General Bagheri'ye çeşitli askeri, taarruz ve uzun menzilli askeri insansız hava araçları İHA'ların üretimi alanındaki en son yetenekler hakkında bilgi verildi. Yüzlerce metre derinlikte tasarlanıp inşa edilen bu gizli üssün operasyonel aşamaya gelmesiyle İran İslam Cumhuriyeti bölgenin üstün İHA gücü haline geldi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Musevi, cumartesi akşam katıldığı bir televizyon programında söz konusu üsten 313 stratejik İHA üssü olarak söz ederek bu üslerde konuşlandırılan İHA tiplerinin muharebe sahasında üstünlük sağlamak ve düşmanın temel ve hayati çıkarlarını vurmada stratejik ve etkili harekat ve görevler gerçekleştirebilecek kapasite olduğuna işaretle, bu İHA'lar güvenli alanlarda kullanılıyor ve işletiliyor. Bu üsler ise platformlar ve fırlatıcılardan uçan İHA'ların yanı sıra tekerlekli İHA'ları da kullanma kapasitesine sahiptir dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin İHA üretimindeki ilerlemesi son 30 yılda her zaman göz alıcı olmuştur. İran yapımı insansız hava araçları özellikle son 10 yılda bölgesel çatışmaların yaşanması nedeniyle bölgenin savaş alanlarında izleme, tespit, hedef belirleme ve taarruz operasyonları yürütmede yüksek değerini göstermiştir. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İHA alanında İran'ı bölgedeki üstün insansız hava aracı gücü haline getiren çok önemli başarılara imza attı. İran'ın insansız hava aracı gücü, kara ve deniz sınırlarından kilometrelerce uzakta ülke sınırlarının güvenlik ve koruma kapsamını arttırdı.
Son yıllarda İran'ın İHA gücü nicelik ve nitelik unsurları üzerine odaklanarak önemli sıçramalar yaşadı. Böylece günümüzde bölgenin İHA gücü haline gelip İHA yapım teknolojisine sahip ülkeler arasında İran özel bir yere ulaştı. İran ordusu Harekat Başkan Yardımcısı General Musevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin İHA ve SİHA gücünün füze üslerinin yanı sıra ve onların tamamlayıcısı olarak devrim muhafızlarının İHA gücü yanında Kutsal İran İslam Cumhuriyeti nizamı için caydırıcı gücünü oluşturduğunu belirtti. Şimdi İran ordusunun İHA askeri üssünün tanıtımıyla birlikte İran'ın insansız hava aracı gücünün yeni bir boyutu da ortaya çıktı. Karabağ ve Ukrayna gibi son savaşlarda İHA'ların ister keşif ve topçu ateşini yönlendirmesinde, ister savaş ve düşman cephanelerini imha etmedeki anahtar rolüne dikkate alan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı ve İran Silahlı Kuvvetleri yeni savaşların doğasını kabul ederek haklı olarak İran'ın insansız hava araçlarını mümkün olduğunca geliştirmesine çalışıyor. Günümüz savaşlarında çeşitli savunma, taarruz, kara, deniz, hava ve hava savunma harekatlarında ve savunma, imha, taarruz, keşif, gözetleme, elektronik harp, kargo ve daha onlarca görevde İHA'lar savaş ekipmanı ve yöntemleri arasında giderek daha yüksek konuma kavuşuyor. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri bu konuda şöyle diyor. Son yıllarda Kafkasya, Ukrayna ve başka yerlerde savaşlarda ve ondan önce Suriye ve Irak'ta teröristlere karşı mücadelede ve son 10 yıldaki diğer savaşlarda gördüğünüz şey İHA konumunun müstesna olduğu ve hızla büyüdüğünü gösteriyor. Ordu yeni yöntem ve teçhizat kullanarak gelecekteki savaşlara duyulan ihtiyacı net bir şekilde anlayarak bugünün ve geleceğin değişen arenasına giriş yaptı. Neyse ki bugün bu kabiliyeti orduda, İHA alanda gördük.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti konusunda. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Günü'ne katılmak ve Bakü'deki teknolojik festivali Teknofest'e katılmak üzere üst düzey bir heyet başkanlığında cumartesi günü Bakü'ye gitti. Bakü ziyaretinde Erdoğan'a Dışişleri, Eğitim, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarının yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü eşlik etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ziyareti Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gerçekleşti. Türk heyetinin resmi ziyaretinden bir gün önce Şuşa'daki bir mitingde konuşan İlham Aliyev, Ermenistan'dan ve Dağlık Karabağ ile çevre bölgelerinden geri alınan toprakların çok geniş olduğunu kaydederek, bu toprakları Lüksemburg'a ve Lübnan'ın büyüklüğüne eşit ilan ederek şöyle konuştu. Biz Azerbaycan Cumhuriyeti için büyük planlar hazırladık. 28 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Bakü ziyaretinin ardından kendisi ve beraberindeki heyet ile tekrar Şuşa'ya gideceğiz. Bu arada Bakü ziyaretinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Bakü'de düzenlenen Teknofest'te Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birliğine ilişkin iki yönlü açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Suriye ve Irak hakkında söylediği gibi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de benzer açıklamalarda bulundu ve Türklerin başta Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere diğer ülkelerin egemenliğine göz dikmediğini, sadece iki ülke hükümetlerinin ve milletlerinin birliğini istediğini söyledi.
Türkiye'de eşi benzeri görmemiş bir iktisadi ve mali krizle karşı karşıya kalan Erdoğan, Ankara-Bakü ilişkilerini diğer ülkeler için bir model olarak nitelendirdi ve çelişkili bir açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Anadolu gibi Türklerin toprakları olduğunu açıkça söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı bundan önce de gazetecileri Rusya, İran ve diğer ülkelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ni yeniden inşa etmek için bizzat kendisiyle görüşebileceğini söylemişti. Hiç şüphesiz Türkiye Cumhurbaşkanı Bakü'deki son açıklamaları, özellikle Türkiye'nin Kafkasya bölgesindeki hedefleri, iki hükümet ve iki ulusun dostluğunun ötesine geçmiş göründüğü bir ortamda çok samimi olarak kabul edilemez. Bu durumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk mevkidaşının istek ve taleplerine boyun eğmesi ileride kendisine sorun çıkarabilir. Bu arada Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili iddialı açıklamalarıyla önümüzdeki yıl Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi sözlerini rakiplerine karşı kullanabileceğinden hiç şüphe yok. Nitekim Türkiye'de muhalefet partileri Erdoğan'ın yerel, bölgesel ve küresel siyasetlerine ciddi şekilde muhalefet etmesine rağmen ancak konu Neo-Osmanlı siyasetlerinin ilerletilmesi ve komşu ülkelerden Türk topraklarına toprak eklenmesi söz konusu olduğunda sessiz kalıyorlar. Başka bir ifadeyle muhalefet partileri ancak Erdoğan'ın coğrafi sınırları genişletmek gibi konuları gündemine aldığı zaman onu eleştirmiyorlar. Her halükarda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son sözleri Türkiye ile sözde stratejik ittifakını abartmış görünen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in geleceğini mahvedebilir. Hiç şüphesiz Bakü ve Ankara liderlerinin yayılmacı siyasetlerinde ortak hedefler peşindedirler. Fakat bu hedeflerin çelişkiler sebebiyle gelecekte iki ülkeyi karşı karşıya getirebileceği de su götürmez bir gerçektir. Bu sebeplerden dolayı Türk heyetlerinin art arda Bakü ziyaretlerinin sonucu gelecekte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve devletine zarar verebileceği söylenebilir. Bu yüzden Azeri ve Türk tarafların, yabancı güçlerin her iki taraf için önceden hazırladıkları ve uyguladıkları planlar doğrusunda ilerledikleri şimdiden görünüyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1401, Hicri Kameri 28 Şevval 1443 ve Miladi 30 Mayıs 2022 Pazartesi. ...98 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1303 tarihinde İranlı hekim ve lügat bilimcisi Nazım-ül İtba lakaplı Mirza Ekber Han Nefisi İran'ın Tahran kentinde vefat etti. İlk eğitimini tamamladıktan sonra ilahi ve felsefe hikmeti gibi bilimleri öğrenmeye başlayan Mirza Ekber Han Nefisi, Tahran'daki Darülfünun medresesinde tıp eğitimine başladı. Tıptaki eserlerinin bizzat kendisinin telif ettiği veya yabancı kaynaklardan tercüme edildiği yararlı kitap mecmuasını kaleme alan Mirza Ekber Han Nefisi, Farsça terimleri bir arada toplama çalışmalarında büyük gayret gösterdi. Mirza Ekber Han Nefisi'nin bu daldaki en önemli eseri 5 ciltlik Ferhengi Nefisi olup bu eserin telifi için tam 25 yıllık ömrünü harcadı. ...75 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1326'da İranlı önde gelen fakih ve Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Gazi Tabatabai'nin babası Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Gazi Tabatabai vefat etti. Hicri Şemsi 1248'de Tebriz'de dünyaya gelen Tabatabai eğitimini bitirmek için Hicri Şemsi 1269'da kutsal türbelere gitti ve Samarra'da Mirza Şiraz'den feyizler aldı. Ayetullah Gazi ardından Necef kentine gitti ve Mirza Habibullah Reşdi Molla Muhammed Fadıl Şerebiyani, Muhammed Bakır Estehbanani ve Molla İsmail Karabağ gibi o dönemin önde gelen alimlerinden feyizler aldı. Ahunt Molla Hüseyin Kuli Hemedani'nin ahlak derslerine katılan Tabatabai daha sonra ahlaki ve ilmi alanlarda yüksek derecelere ulaştı. Bu Rabbani alim Tebriz kentinde bir süre kaldıktan sonra Necef kentine gitti ve orada Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve El-Şeriye İsfahani derslerine katıldı. Ayetullah Gazi Necef kentinde 13 yıl kalarak içtihat derecesine ulaştıktan sonra Tebriz kentine geri döndü. 40 yılın ardından telif ve ders vermekle uğraştı. ...970 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Şevval 473'te İranlı ünlü hekim ve şair Senai Gaznevi, Gazni'de vefat etti. Gaznevi gençken hükümdarların mehdine başladı. Gaznevi daha sonra bu mehd işini bıraktı ve irfana yöneldi. Yaşamını halka hizmet etmekle sürdüren Gaznevi şiirlerinde fasık ve zalim hükümdarları hicvetti. Farsça şiir üslubunu değiştiren Gaznevi, Farsça şiirin geleneksel yapısında özellikle gazel kaside şiirlerinde köklü değişiklikler gerçekleştirdi. Senai'nin eserleri arasında İlahiname, Karname-i Bel ve Tarikul Tahkik adlı eserlere değinebiliriz. ...85 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Şevval 1358'de önde gelen filozof ve fakih Ayetullah Seyyid Hüseyin Batkubi vefat etti. Hicri Kameri 1293'te günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü yakınlarında dünyaya gelen Batkubi, dini dersleri babasının nezdinde öğrendi. Bu önde gelen fakih babasının vefatının ardından Tahran'a geri döndü ve 7 yıl boyunca fıkıh, usul ve felsefeyi kendi dönemindeki önde gelen alimler nezdinde öğrendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
CHP'li salıcı, HDP'nin altılı masada olma talebi yok.
Yeni Asya.
Hindistan'dan alınan buğday hastalıklı çıktı.
Milli Gazete.
Kulis, Erdoğan'ın rakibi netleşti. CHP'liler o aday etrafında birleşti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Arslan Bulut 28 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidarın gizlediği bilgiye ne denir? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhuriyet ve milli kimliği içine sindirememiş siyasi kadrolar rejim değişikliği için artık alt yapıyı hazırladıklarını düşünmektedir. Son zamanlarda yasalara aykırı çıkışlara cüret etmelerinin sebebi budur. Rejim değişikliği için bir siyasi kadronun iktidar olması yetmez. Bu sebeple dış desteğe de ihtiyaç duyarlar. Dışarıdan destek verenler, özellikle Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerle içerideki rejim değişikliği heveslilerinin hedefleri bir yere kadar birbirine paraleldir. O hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılması ve yerine etnik devletçikler kurulması, sonra bunların çevredeki diğer devletçiklerle birlikte bir federasyon veya konfederasyonda birleştirilmesidir. PKK'nın hedefi de budur diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şimdi içeriden ve dışarıdan bu kadar açık bir saldırı altında olan Türkiye'de dezenformasyonla mücadele için denilerek halkı yanıltıcı bilgi yaymak diye yeni bir suç ihdas ediliyor. Gerekçe de halk arasında endişe, korku yaratmak saikiyle Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzenlenmektedir deniliyor. İktidarın PKK terör örgütüyle masaya oturduğu haberini yapmak da iktidar bu bilgiyi yalanladığı sürece suç olabilir. Man Adası'nda açılan bir dolarlık hesaplara Türkiye'den para göndermek, sonra bu parayı geri çekmek, böylece rüşvet paralarını yıkamakla ilgili haberler de suç sayılabilir. Bu tür bilgiler gazetecilere genellikle nereden gelir? Devlet bürokrasisinde yapılanların yanlış olduğunu düşünenler değil mi? Onlar da adlarının açıklanmasını istemez. Açıklanırsa başları büyük derde girer. Haber denilen ürün de zaten çoğu zaman iktidarların halktan gizlediği bilgiye denilir. Bunun gibi Venezuela ile Türkiye arasında uçaklarla uyuşturucu taşındığını söylemek veya yazmak da halkı yanıltıcı bilgi olarak gösterilebilir. Kısacası iktidarların halktan sakladığı her türlü bilgiyi haber yapmak suç haline getiriliyor. Oysa halktan gerçekleri saklamak dezenformasyonun ta kendisidir, yanıltıcı bilgi vermektir. Teklif yasallaştığında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi politikasının temelinde yanlış olduğunu yazar ve aşılarda grafen oksit bulunduğunu, bunun da kansere ve kalp krizine yol açabileceğini uzman görüşü olarak yayınlanırsanız, kolayca halk sağlığını tehlikeye atmakla suçlanabilirsiniz. Asıl suçu küresel oyunlara alet olan iktidar işlese bile suç sizin üzerinize yıkılabilir. Gerçi şimdi dünyaca ünlü Associated Press uzun COVID aşılılarda görülebiliyor başlıklı bir haber yayınladı. Haberde uzmanlar aşılamanın uzun COVID olasılığı %15 gibi ılımlı bir oranda azalttığını söylediği gibi bilgilerde veriliyor. Yarın mRNA aşılarının sayısız zararları ortaya çıktı diye de araştırmalar çıkabilir veya CIA'nin aşı kampanyalarını küresel çapta genetik veri elde etmek için kullandığına dair haberler yoğunlaşabilir. Mesela bazı ülkelerde gönderilen aşıların farklı olduğuna dair iddiaları yazarsınız, halkı yanıltıcı bilgi vermekten içeri atılabilirsiniz. Oysa halktan bilgi saklamak, dezenformasyonun ta kendisidir, yanıltıcı bilgi vermektir.
Faruk Çakır 28 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Keyfilik bitsin" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye idare edenlerin tamamen keyfi işler yaptığını gösteren onlarca belki yüzlerce mahkeme kararı vardır. İdareciler keyfi bir iş yapıyorlar. Sonra o işin keyfi olduğu mahkeme kararlarıyla da tespit edildiği halde yine de keyfilik devam edip gidiyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bilindiği üzere idareci gazetecilere verilen basın kartı konusunda da bir süredir keyfi uygulamalar yapılıyor. Yürürlükteki yönetmelikler dikkate alınmadan bazı gazetecilere hak ettikleri basın kartı verilmezken bazılarının da ömür boyu kullanma hakkıyla sahip oldukları sürekli basın kartı hakkı gasp ediliyor. İlgili haberi Yeni Asya'da 27 Mayıs 2022'de okumuş olmalısınız. Ankara 6. İdare Mahkemesi gazetemiz genel yayın yönetmeni Kazım Güleç Yüz'ün başvurusu üzerine İletişim Başkanlığı'nın basın kartı ile ilgili tutumunun hukuka uygun olmadığına hükmetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın mensuplarına verilen basın kartı, gerekli şartların sağlanmasına rağmen gazetemiz çalışanları ve genel yayın yönetmenimiz Kazım Güleç Yüz'e verilmiyordu. Güleç Yüz durumu avukat Mustafa Özbek aracılığıyla yargıya taşıdı. Mahkeme konu hakkındaki kararını verdi ve İletişim Başkanlığı'nın süreçle ilgili tutumunun hukuka uygun olmadığını belirtti. Daha önce açılan benzer davalarda da her defasında idare haksız bulunduğu halde nedense bu yanlıştan geri adım atmadılar. Peki mahkeme kararlarını dikkate almamak keyfilik üstüne keyfilik değil mi? Esasında bu keyfi uygulamanın yanlış olduğunu bu işi yapanlar da çok iyi biliyor. Eğer bu kartları almaya mani bir hal varsa buna da mahkemeler karar verir. En baştan bu durum bilindiği halde hakların gasp edilmesine yönelmek ne ile izah edilebilir ki? Bir başka önemli nokta da bu husustaki mahkeme kararlarının dikkate alınmak istememesidir. Acaba mahkeme kararlarını dikkate almayan idarecilerin maksadı ne olabilir? Bugün değilse yarın ama mutlaka bu yanlış bir şekilde sona ermeyecek mi? O halde tamamen yanlış ve keyfi olan bu uygulamada ısrarın iyi niyetle izahı mümkün olabilir mi? Tabii ki Türkiye'ye yapılan tek keyfilik bu değildir. Hatta onlarca ve yüzlerce keyfilik varken bu meseleyle meşgul olmayı gereksiz görenler de olabilir. Fakat hak haktır ve küçüğü büyüğü olmaz prensibi gereği bu meselede gündemde tutulmalıdır. Mahkemelerin de tasdik ettiği, idarenin yaptığı iş keyfiliktir ve Türkiye bütün keyfiliklerden kurtulmak durumundadır. Lütfen adaletin gereği yapılsın, mağduriyetler sona ersin.
Tahran Radyosu.
Işık Kansu 28 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde merkez sağdaki yükselme başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçmişte ASENE olarak tanınan Meral Akşener'in partisini merkez sağın yükselen hareketi yapmaya yönelik bir siyasi atak yaptığı gözleniyor. İYİ Parti MHP'yi büyük ölçüde eritti. Hep güçlüden yana durmuş sağ seçmenin iktidarda seçeneksiz gördüğü AK Parti ufak tefek tırtıklıyor ama en önemlisi CHP seçmenine de selam göndermeye özel önem veriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çeşitli araştırma şirketlerinin soruşturmalarına bakılacak olursak İYİ Parti yükselişte. Bu başarının ardında ne dersiniz deyin, kendi içinde dengeli, tutarlı bir siyaset yatıyor. Kızılay'da olup bitenler geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldı. İşte dile getirilen birkaç sav. Kurban için alınan bedellerin bir kısmının kimi dernek ve vakıflara gönderildiği, yardım paralarıyla lüks yalılar kiralandığı, Kızılay içinde şirketlerde yandaşlara ballı maaşlar verildi. Süreyli derneklere yüklü yardımlar gönderildi. Yalnızca birkaç ay içinde 200'ün üzerinde Kızılay mülkünün satışa çıkarıldı. Anlaşılan Kızılay, iktidar yandaşlarına yardım derneği kurumuna gelmiştir. Yeni bir dünya ve Türkiye düzeni kurulabileceğine inanmak için neoliberalizme karşıyım demek işin başlangıcı sayılabilir. Ancak bu sözün havada kalmaması için özünü geliştirmek, uygulamaya dönük somut tasarımlar, inandırıcı hazırlık ve söylemler geliştirmek gerektiği çok açık. Neoliberalizme karşı olmak, beşli ihale çetesine eleştiri getirmenin ötesinde öz eleştirmeye ilişkin ciddi bir karşıt tutum almayı zorunlu kılar örneğin. Yalnızca elektrik zamlarından vazgeçilmesi için direnmek işin özünden kaçınmak sayılabilir. Çünkü işin özü ve zamların asıl nedeni elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmiş olması ve enerji dağıtımdan kar edilmesidir. Neoliberal karşıtı enerjinin yanı sıra sağlık gibi, eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin kamu eliyle yürütülmesinden yanadır ve burada hiçbir esneklik gösteremez. Merkez Bankası'nın özerkliği son dönemde nedense hiç gündeme taşınmayan üniversite özerkliği, TRT'nin özerkliği gibi de algılayamaz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Irak parlamentosunun Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmeyi suç sayan yasayı onaylaması,
Irak parlamentosunun çıkardığı söz konusu yasanın yansımaları ve tepkiler
ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Irak parlamentosu geçen perşembe günü Siyonist rejimle ilişkileri suç sayan bir yasayı kabul etti. Irak parlamentosu Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmenin yasaklandığı yönündeki yasayı değiştirerek Siyonist rejimle normalleştirmeyi suç sayan yasayı onayladı.
Yasanın geçmesinin ardından Irak parlamentosu üyeleri İsrail'e hayır sloganları attı. Tasarı Saat Hareketi'nin önerisi ve Şii koordinasyon çerçevesi de dahil olmak üzere tüm Şii siyasi akımların desteğiyle meclise soruldu ve oy çoğunluğuyla kabul edildi. Söz konusu yasada Siyonist rejimle her türlü ilişkilerin normalleştirilmesi ve Siyonist rejimle her türlü siyasi, güvenlik, ekonomik, teknik, kültürel, spor ve bilimsel işbirliğinin yasaklandığı bildirildi. Yasa ülke içinde ve dışındaki Irak vatandaşlarının yanı sıra eyalet hükümetleri, valilikler devlet kurumları ile Irak'ta faaliyet gösteren özel şirketler, yabancı kuruluşlar ve yabancı yatırımcıların Siyonist İsrail'e ilişki kurmasını yasaklıyor.
Başka bir ifadeyle bu yasaya göre Irak'ta herhangi bir biçimde bulunan Iraklı olmayanların bile Irak'taki Siyonist rejimle işbirliği yapma hakları yoktur. Diğer bir noktada ölüm cezasının bu yasayı ihlal eden herkese yönelik olması, bu yasanın önemini ve Irak parlamentosunun bu ülkeyle Siyonist rejim arasındaki ilişkilerde normalleşmeyi önleme kararlılığını göstermektedir. Bu kanunun amacı Irak ile Siyonist İsrail arasındaki diplomatik, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel veya diğer her türlü ilişkinin kurulmasını engellemektir. Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim El-Zamili bu bağlamda yaptığı konuşmada Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini kınarken Tel Aviv ile ilişkilerin normalleşmesini yasaklayan yasasının kabul edilmesinin ve uygulanmasının ülkenin istikrarı için bir zaruret olduğunu vurguladı.
Iraklı milletvekilleri söz konusu yasayı halkın iradesinin gerçek bir yansıması olarak tanımlarken Iraklı sosyal medya kullanıcıları normalleşmeye hayır etiketiyle yasayı destekledi ve çok sayıda kişi Bağdat'ın ana meydanında miting düzenleyerek yasaya destek sloganları attı. Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini desteklemek amacıyla Irak Özel Kürdistan bölgesinde düzenlenen bir konferanstan aylar sonra yasanın kabulü, gelecekteki Irak hükümetinin Siyonist İsrail'le ilgili konulardaki görevini tanımladı.
Irak parlamentosunun bu hareketi geniş tepkilerle karşılaştı. Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El-Amiri, bu yasayı geçiren Irak, Filistin'i savunmada öncü olacak dedi. Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed El-Halbusi de Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerine karşı durmak gerektiğine vurgu yaparak, Irak Parlamentosu, Bağdat'ın işgalci Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesini engellemek için cesur bir karar aldı. Bu karar, Irak halkının iradesinin gerçek ve net bir yansıması olan bir karardır, dedi.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu'nun Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayma kararına övgüde bulundu. Filistin Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamada Irak parlamentosunda Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesinin reddedilmesi ve suç sayılması kararının tarihi kesin ilkeli bir karar olduğu ve Filistin davasına desteği ifade ettiği belirtildi. Filistin İslami Cihat Hareketi de Irak parlamentosunun Siyonist düşmana kapıyı kapatan normalleşmeyi suç sayma kararını takdir etti. Filistin İslami Cihat Hareketi'nden yapılan açıklamada Irak parlamentosunun kararının düşmanın normalleşme projesi yoluyla daha fazla Arap başkentlerine sızmaya çalışmasını engelleyeceği belirtildi.
Tahran Radyosu.
Lübnan Hizbullah Hareketi de Irak parlamentosunun Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmesini suç sayan kararını, Iraklıların Filistin davasına olan bağlılığını ve desteğini yansıttığını duyurdu. Hizbullah bu bağlamda yayınladığı bildiride, Irak parlamentosunun Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirilmesini suç sayan kararına övgüde bulunurken, bunu Filistin halkını desteklemede büyük bir adım ve uzlaşmacılar için tarihi bir ders olarak nitelendirdi.
Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nate Price yaptığı açıklamada Amerika-Irak parlamentosunda Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirilmesine ilişkin ceza yasasının çıkarılmasından duyduğu derin endişeyi dile getiriyor dedi. Sözcü açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu yasa ifade özgürlüğünü tehlikeye atıyor ve Yahudi aleyhtarı bir atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor. Bu yasa Irak'ın komşularının İsrail'le ilişkilerin kurulması ve normalleştirilmesinde kaydettiği ilerlemeyle şiddetle çelişiyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ifadelerine tepki gösteren Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr yayınladığı bildiride Amerika ve Batı'ya hitaben şu ifadeleri kullandı. Antisemitizm yasaktır fakat ilişkilerin normalleşmesi gerekli mi? Yeni Zelanda'da ve başka yerlerde camilerde ibadet edenleri öldürmek terör eylemi değil, işgalcilere karşı çıkmak terör eylemi mi? Arapları Kudüs'ten çıkarıp Siyonistlerin bu şehre girmesine izin vermek insancıl mı? Sizin politikanız bu mu?
Siyonist İsrail İç Güvenlik Bakanlığı ve Polis Teşkilatı geçen hafta 29 Mayıs'ta sözde bir bayrak yürüyüşü düzenlemeyi kabul etti. Bugün de aşırılık yanlısı Siyonistler özellikle işgal altındaki Filistin'in her yerinden gençlerin Kudüs'ün eski mahallelerini geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaşmaları ve özel törenlerini düzenlemeleri isteniyor. Bu tören için 29 Mayıs günü 1967 savaşında Kudüs'ün doğusunun işgalinin yıl dönümü olması nedeniyle seçilmiştir. 1948 savaşında Batı'nın işgal edilmesi nedeniyle Kudüs'ün tamamı Siyonistler tarafından işgal edildi.
1974'te ilk kez Yehuda Hezni adlı Siyonist bir haham özel bir şarkı ve dans ortaya koydu. Bu tarihten sonra söz konusu dans toplu bir hareket halinde bayrak yürüyüşüne dönüştü. Yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimciler Müslümanlara, Araplara ve İslami mekanlara karşı sloganlar attılar ve Kudüs'ün İslami mahallelerinde kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiler. Geçen yıl Kudüs'ün Kılıcı Savaşı sonrasında bayrak yürüyüşü yapılmamıştı. Geçen sene Siyonistlerin direniş cephesinin füze saldırılarının devam etmesinden korkusu Siyonist yerleşimcilerin bayrak yürüyüşünün iptal edilmesine yol açmıştı.
Diğer bir konu Neftali Bennett, Yair Lapid kabinesinin kırılgan olmasıdır. Bayrak yürüyüşü töreninin iptal edilmesi, radikal Siyonistler ve Siyonist rejim eski başbakanı Benjamin Netanyahu gibi siyasi rakiplerin kabineye karşı konumlarının güçlenmesine yol açabilir. Bu yüzden Bennett kabinesi bayrak yürüyüşüne izin vererek muhalefetin konumunun güçlenmesini engellemeye çalıştı.
Filistinli direniş grupları Siyonistleri bayrak yürüyüşü düzenlemenin sonuçları konusunda uyardı. Buna ek olarak İsrail medyası ve uzmanlar yürüyüşün sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Bu bağlamda Siyonist Haaretz gazetesi yayınladığı bir yazıda İsrail'in açık bir şekilde duvarların muhafızları 2 veya Kudüs'ün kılıcı adlı savaşa doğru ilerlediğini ve İsrail'de bu faciayı önleyecek herhangi bir sorumluluk sahibi birisinin bulunmadığını kaydetti.
Konu hakkında Giresun Üniversitesi akademisyenlerinden Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bundan önce biliyorsunuz genelde Amerikan başkanları, İngiltere ve çoğunlukla Avrupa her zaman için Siyonist rejiminin müttefiki, ortağı, destekçisi ve ne derler, çok yakın arkadaş dostlarıydılar. Ve bunları bilirdik, doğal olarak karşılıyordun. Nihayetinde biraz şey işte bu evangelistler, Hristiyanlık, Musevilik arasındaki yakınlık falan ya da İslam karşıtlığı falan, bunları hepsi anlamak mümkündü bir yere kadar. Ama son zamanlarda dediğim gibi artık öylesine bir plan hazırlandılar ve hayata geçirildi çünkü son 5-6 senede. Eskiden de vardı. Çok gizli kapılar arkasında bu İslam devletlerinin hemen hemen çoğunun Siyonist rejimle ilişkileri şimdi çok eleni bir şekilde geldi ve bunun karşısında olanlar artık saklanır duruma düştüler dediğim gibi. Bu nedenden dolayı Siyonist rejim zaten ekonomik olarak, askeri olarak emperyalizmin bölgedeki en önemli müttefiki ve ortağıdır. Ama bunun yanı sıra artık dediğim gibi siz emin olun şu anda bütün başkentlerde, mesela önemli başkentler neresi? Londra, Paris, Washington veya Pekin veya Moskova'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyükelçisi, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Bahreyn'in büyükelçileri aynı Siyonist rejiminin büyükelçisi gibi daha hatta ondan ateşli şekilde olan temsilcisi gibi davranıyorlar. Geçti o zamanlar, yok petrol ambargosu koyuyoruz filan, Kral Faysal filan, Kral Faysal'ın bir kuşuna gitmesi, kurban gitmesi. Geçti gitti, şu anda dediğim gibi Siyonist rejiminin dünyada yani bir tek Tel Aviv'in temsilcilikleri yok. Görüyorsunuz ki çok önceden de birçok insan yok Kudüs filandı filan, şu anda Kudüs'ü ziyaret edenler, Kudüs'ü artık Kudüs İsrail'in başkenti tanıyanlar, bu nedenle de bunlar artık bundan sonra dediğim gibi hala söylüyorum. Önümüzdeki zamanlarda bu giriş giderse böyle Filistin davasından konuşmak, ya, sembolik olarak Yasir Arafat'ı gündeme getirmek, yok ne bileyim Sabra Şatilla filan gündeme getirmek, bütün bu değer riyasını gündeme getirmek, terörist olmakla suçlanacaksınız, hiçbir şüphem yoktur. Bu İbrahim anlaşmaları dediğimiz, bunun temelinde Filistin davası diye bir şey yok. Yani İslam, Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkilerde Filistin'in üstüne öyle kırmızı bir çizgi çizdiler ve onu unutturdular. İbrahim anlaşmalarında böyle bir şey yok. Ve giderek görüyoruz bölgede, çünkü nadir nadir artık böyle çok az ülkenin dışında herkes bu anlaşmaya katılacak, İbrahim anlaşmaya katılacak. Çünkü bölgenin şu anda maalesef kanaat önderi konumunda olan Mısır böyle istiyor, Birleşik Arap Emirlikleri böyle istiyor, Katar böyle istiyor, Suudi Arabistan böyle istiyor. Arkasından gelen ikinci, üçüncü devletler işte Bahreyn de böyle istiyor.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın sonuna geldik.
Bizleri www.parsya.com üzerinden izleyebilirsiniz. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Lübnan seçimleriyle ilgili 11 önemli konu.
Lübnan parlamento seçimleriyle ilgili ilk önemli konu, önceki seçimlerden farklı olarak tam zamanında gerçekleşmiş olmasıdır. Hatırlanacağı üzere 23. Lübnan parlamento seçimleri 5 yıllık bir gecikmenin ardından Mayıs 2018'de yapıldı. Fakat 24. meclis seçimleri zamanında ve 4 yıl aradan sonra yapıldı. Bu yüzden Lübnan için bir başarı sayılıyor.
İkinci önemli nokta 15 Mayıs tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde seçmenlerin katılım oranının 4 yıl önce yapılan seçimlere göre %8 azalarak %49'dan %41'e düşmesidir. Lübnan'da seçime katılım oranının azalmasının birkaç nedeni vardır. Hükümette sistematik yolsuzluk ve verimsizliği ile ilgili halkın memnuniyetsizliği, ondan kaynaklanan ekonomik sorunlar ve geçim sıkıntısı, ayrıca seçimlerin Saad Hariri ve El Mustakbel Hareketi tarafından boykot edilmesi bu sebeplerden bazılarıdır.
Üçüncü konu, bu dönem seçimlerinin siyasi sahnesinin önceki dönemlerden farklı olmasıdır. 15 Mayıs tarihinde yapılan meclis seçimleri 2019 yılı halk protestoları, ülkenin ekonomik çöküşü ve Beyrut limanının büyük patlamasından sonra Lübnan'daki ilk seçimdi. Hatırlanacağı üzere 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında meydana gelen patlamada en az 218 kişi hayatını kaybetmişti. 7000'den fazla kişinin yaralandığı olayda yaklaşık 300 bin kişi yerinden olmuştu. Patlamaya limandaki bir depoda bulunan amonyum nitratın neden olduğu bildirilmişti. Önceki seçimlerin tümü iki kutupluydu. Fakat son parlamento seçimlerinde çok sayıda sandalyeyi kazanmayı başaran yeni bir akım oluştu. Gelecek parlamentoda Hizbullah ve müttefiklerinden oluşan 8 Mart ve Saad El Hariri ve müttefiklerinden oluşan Batı yanlısı 14 Mart akımından oluşan iki kutba ilaveten bir de iki azınlık grubun yanında bağımsız adaylardan oluşan üçüncü bir akımın varlığına şahit oluyoruz. Bu güç son meclis seçimlerinde 26 sandalye kazanmayı başardı.
Dördüncü önemli konu Lübnan parlamento seçimlerinin sonuçları ile ilgilidir. Açıklanan sonuçlara göre hiçbir akım mecliste salt çoğunluğu kazanmayı başaramamıştır. Lübnan parlamentosunun 128 sandalyesi var ve bir fraksiyonun çoğunluğu kazanması için 64'ten fazla sandalyeye sahip olması gerekiyor. Taif anlaşmasına göre parlamentodaki 128 koltuğun dağılımı 1989 yılında şöyle belirlenmiş. 34 koltuk Maruni Hristiyanlar, 28 koltuk Sünni Müslümanlar, 28 koltuk Şii Müslümanlar, 8 koltuk Dürziler, 8 koltuk Katolik Hristiyanlar, 5 koltuk Ermeniler, 2 koltuk Aleviler, bir koltuk Hristiyan cemaatindeki azınlıklar. Batı Asya meseleleri uzmanı Hamid Kazbini genellikle parlamentodaki çoğunluk ve azınlık görecelidir ve mutlak çoğunluğa ulaşamazlar diyor.
Lübnan meclis seçimleriyle ilgili 5. önemli konu ise seçim sonuçlarının açıklanması ardından Hizbullah hareketi ve müttefiklerine karşı başlatılan psikolojik savaştır. Hizbullah karşıtı gruplar bu hareketin ve müttefiklerinin Lübnan seçimlerinde yenildiklerini iddia ediyor ve bunun için de mecliste mutlak çoğunluğu kaybettiklerini ileri sürüyor. Son olarak 2018'de yapılan parlamento seçimlerinde meclisteki 128 sandalyenin 71'ini kazanmaya başaran Hizbullah çoğunluğu elde etmişti.
15 Mayıs tarihinde yapılan parlamento seçiminde Hizbullah ve Emel Hareketi sandalye sayısı 28'den 31'e yükseldi ve hem Hizbullah Hareketi ve hem Emel Hareketi'nin tüm adayları meclise girmeyi başardılar. Sadece Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un damadı Cebran Basil'in lideri olduğu Özgür Yurtsever Hareketi'nin sandalye sayısı azaldı. Görünen o ki Hizbullah hareketinin yenilgisi için çalışan muhaliflerin ödedikleri ağır bedele rağmen amaçlarına ulaşamayınca psikolojik baskılara yönelmişlerdir. Yapılan propagandalar uzun zaman önce Hizbullah'a karşı yürütülen baskıların ve psikolojik operasyonların devamı gibi görünüyor. Bu bağlamda Seyit Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada şöyle dedi. Amerikalıların direnişe karşı yürütülen düşmanca kampanyaya rağmen ve Yakın Doğu işlerinden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı David Şanker'in de itiraf ettiği gibi bizim meclisteki oylarımız ve üyelerimiz artmıştır.
Lübnan'ın siyaset uzmanı ve analist Talal Atrisi konu hakkında şöyle diyor. Bu seçimde en önemli yenilgi Hizbullah'ı ve direniş silahlarını hedef alan Hizbullah'ı halktan ayırmak ve ulusal düzeyde desteği sağlamak isteyen partiler kazandı. Bu hedeflerin başarısız olduğu ve gerçekleştirilmediği kesin olarak söylenebilir. Amerikalılar ve müttefikleri Lübnan parlamento seçimlerinde en büyük kaybedenlerdir. Zira Hizbullah, Lübnan seçim yasasına göre tüm Lübnan'da tercih edilerek en çok oyu alan taraf oldu.
Lübnan seçimleriyle ilgili dikkat çeken 6. önemli konu ise Batı yanlısı Saad Hariri ve El Mustakbel Partisi'nin seçimleri boykot etmesiyle Ehl-i Sünnet'in siyasi tabanı daha da dağıldı ve önemli oranda oy kaybına uğradı. Bu yüzden yeni parlamentonun yapısı ilk kez çok farklı olacaktır. Dolayısıyla yeni başbakan ve kabinenin seçimi de bu şekilde etkilenecektir. Bilindiği üzere Lübnan siyasi yapısında Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlardan seçilirken, Başbakan Sünni Müslümanlardan ve parlamento başkanı ise Şii Müslümanlardan seçiliyor. Lübnan'ın çok unsurlu dini ve etnik yapısında Sünni, Şii, Alevi ve Dürziler Müslüman kesimi oluştururken Hristiyan kesim Maruni, Rum Katolik, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Süryani Ortodoks, Süryani Katolik, Keldani Aşuri, Kıptı Ortodoks ve Kıptı Katolik gibi mezheplerden meydana geliyor.
Tahran Radyosu.
Meclis seçim sonuçlarıyla ilgili 7. önemli konu ise Lübnan'daki demokrasinin temelde bir anlaşma olduğu ve seçim sonuçlarının ülkenin nihai politikalarını mutlaka belirlememesidir. Bu nedenle seçim sonrası siyasi gruplar ve partiler arasındaki pazarlık çok önemlidir. Görünüşe göre açıklanan sonuçlar nedeniyle meclisteki grupların yeni bir iktidar düzeni üzerinde anlaşmaya varılması eskisinden daha zor olacaktır.
8. önemli konu ise meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanından oluşan ülkenin 3 önemli pozisyonu arasında sadece meclis başkanı görevinin büyük ölçüde belli olmasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi parlamento başkanlığı Şii Müslümanlara aittir. Halen bu görevi sürdüren Nebih Berri, 1992'den beri parlamentoya başkanlık ediyor. Açıklanan meclis sonuçlarına göre büyük ihtimalle Nebih Berri bu göreve tekrar atanacaktır. Bu arada başbakanlık görevinin Sünni Müslümanlardan atanacağı ve meclisteki ehli sünnet arasında her zamankinden daha fazla çatlak yaşanması nedeni ile başbakan atanması ise uzun süreceği ve halen geçici başbakanlık görevini sürdüren Necip Mikati'nin bu görevi sürdüreceği gibi görünüyor.
Dokuzuncu konu ise yeni Lübnan parlamentosunun öncekinden farklı olarak yeni bir cumhurbaşkanını da seçme meselesidir. Michel Aoun'un başkanlığı bu yıl 31 Ekim'de sona eriyor. Lübnan siyasi sisteminde parlamento cumhurbaşkanını 6 yıllık bir dönem için seçiyor ve bir başka Ardışık dönem için aynı cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi yasaktır. Lübnan'da cumhurbaşkanlığı döneminin bitiminden 30 ila 60 gün önce parlamento başkanı yeni cumhurbaşkanını seçmek için özel bir oturum çağrısında bulunur.
Cumhurbaşkanı oylaması gizlidir ve meclisin 3/2'lik oyların kazanabilen ise cumhurbaşkanı olacaktır. Ancak adaylardan hiçbiri oyların 3/2'sini alamazsa ikinci tur seçimleri yapılacaktır. Bu kez oyların çoğunu kazanabilen aday ise cumhurbaşkanlık koltuğunu kazanacaktır. Tüm bunlara rağmen Michelle Aoun'un yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesi 30 ay sonra gerçekleşti. Şimdi yapılan son seçimlerde Özgür Yurtsever Hareketi sandalye sayısının azalması ve Sami Cağca liderliğindeki Lübnan Kuvvetleri Parti sandalye sayısının artması ile gören o ki yeni cumhurbaşkanının seçilmesi biraz fazla zaman alacaktır. Aslında son seçimleri farklı kılan konu ise görevde olan Cumhurbaşkanı Michelle Aoun'un damadı Cibran Basil liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtsever Partisi'ndeki sandalyelerin azalmasıdır.
Lübnan parlamentosunda dikkat edilmesi gereken 10. konu bağımsız ve sivil toplum temsilcilerinin toplam 26 sandalye kazanmasıdır. Zira yeni mecliste özellikle düzeninde çok önemli rol oynayacaktır. Bağımsız ve sivil toplumda milletvekillerinin rolü Lübnan'ın yeni bir siyasi çıkmaz dönemine gireceğini gösteren faktörlerden biri olabilirken aynı zamanda kısa vadeli görüşmeler ve grupların esnek davranması sayesinde geçici hükümetin görev süresinin giderek sona ermesi ve de yeni cumhurbaşkanının tanıtımında etkili rol oynayabilirler.
Ve son olarak Lübnan meclis seçimlerindeki 11. önemli konu Lübnan'daki iç gelişmelerde başta Suudi Arabistan, Amerika ve Fransa olmak üzere yabancı aktörlerin önemli rol oynamasıdır. Grupların siyasi tutumları bağımsız ve sivil toplumundan olan milletvekillerin rolüne ek olarak Suudi Arabistan, Amerika ve Fransa'nın politikaları da yeni parlamentonun işleyişini ve iktidar düzenini etkileyecektir. Her ne kadar Hizbullah ve müttefikleri İran İslam Cumhuriyeti'ne yakın olsalar da, İran İslam Cumhuriyeti her zaman Lübnanlı çeşitli grupların birbiriyle etkileşimini ve anlaşmaya varmalarına vurgu yapmıştır. Halbuki söz konusu 3 ülke yani Suudi Arabistan, Amerika ve Fransa Lübnan'da direniş hareketine karşı olan bir hükümetin kurulmasını veya bu ülkede direnişin her koşulda asgari düzeyde katılımını istiyorlar.
15 Mayıs meclis seçimlerinin açıklanan sonuçlarına göre söz konusu 3 ülkenin seçimleri kaybettiğini ve istedikleri sonuca ulaşmadığını gösteriyor. Fakat bu ülkelerin özellikle 2018'den sonraki politikaları bu ülkelerin Hizbullah'ın katılımıyla bir hükümetin kurulmasından çok Lübnan'ın bir istikrarsızlık ve kaos dönemine girmesini tercih ettiklerini kanıtlıyor. Bu yüzden 3 ülkenin davranış modelinin Lübnan'daki iç rekabette çok daha fazla ülkenin güç düzenini etkileyeceği söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, 15 Mayıs Lübnan Meclis seçimleri ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden izleyebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi, bölge ülkelerinin toz bulutu sorununa karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Kiev ve Moskova'ya savaşa sona vermesini çağırdı. İran Meclisi'nde İnkılapçı Güçler Fraksiyonu, Yunanistan'ın yasa dışı eylemlerini telafi edilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin İran'ın iki Yunan tankerine el koymasına tepki gösterdi. İran'ın şu an büyükelçisi Suriye'de İran'ın yapmakta olduğu bir fabrikayı ziyaret etti. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Heyderi ordunun hassas, uzaktan nokta vuruş yapabilen akıllı silahlarla donatıldığını söyledi. İran Pasteur Enstitüsü'nde maymun çiçeği tarama kitleri temin edildi. İran, Siyonistlerin Meşid-i Aksa'yı yaptığı küsahça baskını kınadı. Siyonist askerlerle çıkan çatışmada 145 Filistinli yaralandı. Filistin İslam Edilmiş Hareketi Hamas sözcüsü Kudüs'ün gerçeğinin değişmeyeceğini belirtti. Bu arada Siyonist rejim tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara yaygın şekilde kınandı. Lübnanlılar ve Ürdünlüler de Kudüs'ü destekleme yürüyüşü düzenledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Kuzey Irak'ta iki Türk askeri hayatını kaybetti ve Putin hastalığı tekzip edildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.